Ayrım 8, sayfa 126. Karıma yazdığım mektuptan 8 sayfalık bir ifade hazırladım. Bir savunma tabii. Göndermiyorum, elinize geçmeyebilir. Artık 6 Eylül'deki duruşmada dinlersiniz. O gün avukat pek az karışsın işe, işleri karıştırmasın, onunla ters düşmeyelim. Öyle sanıyorum ki 6 Eylül'deki duruşmada ben bu belayı yırtacağım. Yırtmak için çok çalıştım, çok hazırlandım. Çok iyi dayanaklarım var. Dayanaksız, tutamaksız olmaya gelmez bugünlerde. İti verirler adamı uçuruma. Dün gece korkunç bir acıyla uyandım. Bir saate yakın uğundum durdum yatakta. Bak anlatayım. Yataklarımız iki katlı demir ranzalar. Altta bir yatak, üstte bir yatak. Bildiğin yaylı karyolaların, yani somyaların çok basiti, çok çirkini. İki katlısı. Ben üstte yatıyorum. İki katlı ranzalar arasında yarım metre kadar bir aralık var. Bu aralıktan çıkıyorum yatağıma. İki ranzanın baş uçları arasına bir portakal sandığını ters çevirip küçük bir masa yaptık kendimize. Üzerinde sabun, diş fırçası, diş macunu, boş bir konserve kutusundan küllük, kalem, sigara gibi öteberimiz duruyor. Küçük yazı makinemi de geceleri oraya kaldırıyorum. Düşlerimde bile kavgalıyım, boğuşup duruyorum sabahlara dek. Sabaha karşı korkunç bir yumruk sallamışım, yumruk bütün hızıyla sandığın sivri köşesine oturuvermiş. Sol elim o anda felç oldu tabii. Vurduğum yer mosmor şiş şimdi. Bugün sol elim hiçbir işe yaramadı. İyi ki sağ elim değildi, ne yazı yazabilir, ne yazı makinemi kullanabilirdim. Bugün senden mektup geleceğini biliyordum. Geldi. İlk sayfada bir uzun sözcüğün, ikinci sayfada iki satırın üzeri karalanmıştı. Alttaki yazılar okunmuyordu. Müthiş canım sıkıldı. Sayıma gelen nöbetçi temine mektubu gösterdim. Buna hakkınız yok dedim. Mektubu karalayamazsınız. Mektupta suç ögesi varsa bir tutanak tutulur, mahkemeye verilir ama kimse mektup karalayamaz dedim. Üzüldü. Kesinlikle böyle bir şey olamayacağını, bunu senin karalamış olabileceğini söyledi. Adımı yazdı bir küçük deftere, soruşturacaktı. Ne dersin? Sen karalamış olmayasın. Kızıma gerçeği yavaş yavaş anlatmaya çalış. Öğrensin o da. Çok küçük belki ama öğrensin. Bu ülkede doğduğu bu ülkede büyüyecek. Bu acılar, bu ülkenin acıları o da çeksin şimdiden, alışsın. Demir Özlü'nün avukatlık önerisi yine de bir incelik sayılabilir. Kabul etmemekle iyi, onurlu bir iş yaptığını bilmelisin. Gül'e yazdığım mektuptan. Mamak, saat 21.20. Yatağımın üzerine tünemişim, kucağımdaki dosyanın üzerine yazıyorum bu mektubu. Sırtım koğuşa dönük. Karşımda, yatağımın baş ucunda, iki beyaz dosya kağıdının ortasında iki resim asılı duvarda. Biri kızımın son çektiğim eşsiz bir portresi, başında çiçekli bir başörtüsü, yüzünde o her zamanki hüznü. Öbür resim bir tablonun küçültülmüşü. Modigliani'nin bir kadını. Bir iskemleye oturmuş, su gibi bir kadın. İki elini dizlerinde kavuşturmuş, elleri görünmüyor. Saçlarını sıkıca sarıp toplamış başının arkasında. İnce uzun yüzüyle mavi bir duvarın önünde oturuyor. Her zamanki gibi, nedense gözleri mavi. Modigliani'nin bütün kadınları gibi minicik, mavi gözlü, incecik kemikli topluca. Yaşanmış anlatısı, aşkları var. Hala sevilesi bir kadın. Kesinlikle güzel aşk gecelerinden sonra doğurmuş bir kadın. Bugün Henry Miller'ın Sexus adlı kitabını bitirdim. 1,5 ay önce başka arkadaşların isteğiyle getirtmiştim. Önce Denizler'in koğuşuna gönderdim. Muzaffer Eddowes bu konuda sitem bile etti bana. Kitap elime geçince hemen Muzaffer'e ilettim. Sonra kitap elden ele. Bugün okurken sıkıldım, atladım bazı bölümleri. Garip bir yazar Henry Miller, aklı fikri cinsel organında. Dünyaya orasındaki gözleriyle bakıyor. Ama çok özgür, çok ayrıntılı, yine de çok yalın, ustaca bir anlatımı var. Girdim gireli, okuyabildiğim birkaç kitaptan biri. Yine de dilediğim gibi okuyamıyorum. Dün soyunup güneşe çıktım. Çok kalmışım, bugün kırık döküktüm. Birinin gelip iki ucumdan tutup balkondan beni bir çarşaf gibi iyice silkelemesini çok isterdim. Bugün akşama kadar çıkmadım avluya. Çıktığımda saat 17'ye geliyordu. Biraz volta attım, köşedeki musluğa su geldi. Belimden yukarısını yıkadım, öylece ıslak ıslak duvar dibine güneşe karşı oturdum, Sexus'u okudum. Saat 18'de içeri girmek zorundayız. Oysa günün en güzel saatleri. Ama kural bu. 18'e 5 kala yine voltaya kalktım, kurumuştum. Güneş yüksek taş duvarların ötesindeydi. Açık mavi gökte süt beyaz yarım bir ay vardı. Sanki mavi bir kumaşa yoğurt şişesinin ağzını sürmüşsün gibi. Saat 18. Gardiyanın demir kapıya elindeki anahtarlarla vuruşu, içeri giriş, karanlık, sıkıntı, anlamsız bir kalabalık. Dün gece, hayır, horlamamışım uykumda, konuşmuşum, kavga etmişim yargıçla. Yanındaki yatakta yatan arkadaşım anlattı sabahleyin. Ne çirkin şey insanın uykusunda konuşması. Gül'e yazdığım mektuptan. Bugün duruşmam vardı. 18 Eylül'de saat 10'da yine duruşmam var. O günde tutukluğum kalkmayacak. Yılbaşından önce çıkabileceğimi sanmıyorum. İyi gitmiyor duruşmalar. Ülkeye sorarsan anlatır sana. Mektupla duruşmaları anlatmak, yenilgilerle biten o sinir savaşını yeniden yaşamak istemiyorum. Anmak bile istemiyorum. Çocuklarını yolcu ettin, yapayalnızsın yine. Hüznün dalgın kuşları senin de omuzlarında. Hüznü severim. Sevinç bile bende su yüzüne çıkarken hüzün olur. Kendim için yorum yapamam ama kimilerinde nasıl belirgindir, nasıl güzeldir hüzün. Çocuk üzerinde hele buna rastlamak korkunç anlamlı, korkunç güzeldir. Sev hüznü. Yorar insanı ama aldatmaz, yüceltir. İnsana çözümleme isteği, gücü verir, güzeldir. Saat 00:15. Koğuş sessiz, pilli radyomda anlatılmaz güzellikte bir Scarlatti çalıyor. Klavsenle hüzün iç içe. Hüznün oyalarını örüyor ince ince. Sen Rilke'nin Malte Lauritz Biric'in notlarını okudun mu? Orada kitabın bir yerinde çocuk annesiyle tavan arasına çıkıp eski antika dantelleri sandıktan çıkarıp incelerler. Yıllar öncesinde başucu kitabımda. Bir hüzün anıtıdır o kitap. Yıllar öncemin çiçeğidir ilke. Şimdi ölmüş bir kelebek olabilir. Hiçbir şeyin ölüsü, kurutulmuşu, canlısı kadar güzel olamaz. Duruşma güzeldi. Her şey söylendi, her şey yapıldı ama sağıl verilme kararı yok. Uzaktan da olsa karımı, babamı orada görmek güzeldi yine de. Sanırım okuduğum yazılı savunmam da güzeldi. O yüksek kürsünün tepesinde oturan askeri yargıçlar neden o kadar asık yüzlüdür hep? O koltuklar mı böyle bir maskeyi gerektiriyor? Krallar da böyledir nedense. Sonra neden sanığın ya da avukatların konuşmalarının sözlerini dinler gibi görünselerde genelde anlamazlar. Bana bilir kişi raporu veren o üstün hocalar mı öğretiyor bu hukukçulara böyle dinlediğinde anlamamayı ya da anladığını uygulamamayı? Ben de hukuk okudum. Yasa yargıçlara bir de takdir hakkı tanımıştır. Yasalar kötü, eskimiş bile olsa onu güncelleştirecek olan yargıca tanınan bu haktır. Nedense bunlar öyle bir haktan habersiz gibiler. Ya da koltuklarını öyle yapışmışlar, öyle korkutulmuşlar ki o yasayı yorumlamaya kalkarlarsa başlarına bir iş gelir kuşkusu içindeler. İşte bu tavır yasalar olsa bile hukukun olmadığını gösteriyor. Bir ülkede hukuk yoksa, yalnızca yasalar varsa vay o ülkenin insanlarına, vay o ülkenin aydınlarına. Hukukçularımız aydınlar katına yükselmedikçe bu ülkede ne politika işler, ne demokrasi, ne insan hakları, ne hukuk. Başka bir tarihte yeniden buluşmak üzere o yargıçlara uzaktan el sallıyorum yatağımda. Uykusuz geçen bir gecenin ertesinde öğle yemeğinin ağırlığı içinde yatağıma uzanmıştım. İçim geçivermiş, uyuyakalmışım. Uyandığımda akşamı çok yakınımda buldum, dostları da. Yatağıma tırmandılar, bağdaş kurup oturdular. Sevgili konuklarıma çay söylemek için alttaki yatağa basarak indim, çay ocağına gittim. Birden orada çay ocağının içinde deniz gezmişi görmek şaşırttı beni. Aylardır hiç görünmemişti ortalarda. Deniz 2-3 kişinin güçlükle sığışabileceği çay ocağı olarak kullanılan daracık bölmenin içindeydi. Çay ocağını işleten iki tutuklu erin arkasında bir taburede oturuyordu. Merhaba dedi. Merhaba dedim. İyi misin? Öykünü bir daha okudum dedi. Ernesto'yu. Ernesto adlı öykümü söylüyor. Kanayan adlı kitabımda var. Daha önce bir gazetede çıkmıştı. Cumhuriyet'te dedim. Mehmet Fuat'ın hazırladığı yıllık geçti elime. Orada gördüm. Bir daha okudum. İyi belgelemişsin. Pek öykü sayılmaz o dedim. Yo yo olsun. Çok gerekli bir yazı. Eline sağlık. Hazırlanan 4 bardakla 8'lik demliği aldım. Gitme de konuşalım dedi Deniz. Yatağımda arkadaşlar var dedim. Boş ver, atlat onları dedi. Atlatamam, çay beklerler şimdi. Canım ver çaylarını gel dedi. Gerçekten de 10 dakika sonra çay ocağındaydım, bekliyordu. Deniz'in yanına bir taburu uzattılar, geçip oturdum. Çay ocağını işleten iki tutuklu Erden Ahmet, sıcak suyla doldurduğu değişik boylardaki kararmış demliklere birer tutam çay atıp kıvırıp büktüğü kağıt parçalarını demliklerin akıtma yerlerine tıkıştırıyor, tutuklu Er Aziz de yıkadığı bardakları dolu demlikleri alıp dağıtmaya gidiyordu. O sırada üçüncü tutuklu Er Bahattin de geldi. Ahmet de Bahattin önümüze dikilip bizi meraklı gözlerden gizlediler. İkisi de Deniz'le aramızda geçen konuşmayı pek anlamasalar da ilgi ve hayranlıkla dinlediler. Durmadan bardak yıkadılar, çay demlediler. Bir ara Deniz, bugünleri de yazmak gerek dedi. Yazılacak elbette dedim. Daha olayların çok başındayız. Zamanla yazılır. Yarının gerçek edebiyatı bugünün mahpushanelerinden çıkacak göreceksin dedi. Yazarlarımız konu sıkıntısı çekiyorlardı. İşte bir sürü konu onlara. Doğru söylüyordu. Yazarlarımızın konu sıkıntısı çektikleri görüşüne katılmasan bile önlerine yeni konular çıktığı konusunda Deniz'in söylediklerine katılıyordum. Peki ama neden yazarlarımız içeride değil? Niye dedim. Fakir Baykurt burada. Dursun Akçam da burada, Muzaffer Erdos da, Emil Galip de, Mümtaz Soysal da. Ama aramızda değiller dedi. Çoğu dış bey koğuşuna attı kapağı. Daha sonra edebiyatımızın geçmişteki büyük ustalarının çoğunun cezaevinden geçtiğini hatırlatıp cezaevine giren çok az yazar var dedi. Bırak da dışarıda kalanlar içeri tıkılanlardan çok olsun dedim. Nazım Hikmet'ten sonra en beğendiği şair Ahmet Arif'ti. Ama onun şiiri daha çok eşkıyanın şiiri. Nedense yıllardır yeni bir şey yazmıyor. Tek kitabıyla kaldı. Bugünleri de yazmalı o. Sonra birden sordu. Bekir Yıldız'ı nasıl buluyorsun? Severim dedim. Ama kaba gözlem onunki dedi. Sanatçı yanı şimdilik pek ağır basmıyor. Yaşar Kemal'in bu diyar baştan başasına benziyor yazdıkları. Öykülerinde röportaj ögesi ağır basıyor. Bilge Karasu'yu okumuş pek beğenmemiş. Firuzan diye bir kız var okudun mu dedi. Bir kitabını okudum pek bir şey anlayamadım ondan da. O konuşuyordu daha çok. Soruyor, çoğunlukla da kendisi yanıtlıyordu. Daha bir sürü atsaydı. Ece Ayhan'ı beğenmiyor ama ilginç buluyordu. Edip Cansever'i, Turgut Uyar'ı, Cemal Süreyya'yı iyi izlemişti. Adnan Özyalçıner'i, Kemal Özer'i, Ülkü Tamer'i biliyordu. Hepsinin de beğendiği, beğenmediği yanları vardı. Edebiyata bunca yakın oluşuna şaşıyordum. Biz edebiyattan geldik reis, dedi. Çay ocağını işleten erlerin meraklı bakışları altında onunla kesik kesik konuşmak hoşuma gitmiyordu. Sıkıldın sen burada. Kalk avluya çıkalım, dedi. Kafamdan geçenleri sanki anlamıştı. Avluda görürler seni, bırakmazlar dedim. Boş ver kalk dedi. Çıktık beton avluya. Esmer bir akşam koyuluğu vardı ortalıkta. Yan yana volta atmaya başladık. Dal gibi upuzundu, omuzları dardı. Yürürken genç bir kavak gibi sallanıyordu. Meraklı bir sürü göz bizi izliyordu. Cezaevinde haklarında en çok konuşulan, en çok merak edilen iki ilginç kişiden biri Deniz Gezmiş, biri de İrfan Uçar. İstanbul'da gördüğü ağır işkenceler karşısında gösterdiği olağanüstü dirençle herkesin dilinde İrfan. Bir direnç anıtı. Her ikisi de öbür arkadaşlarıyla birlikte ayrı bir koğuştalar, gözden ıraktılar. Birden, reis sen iyi belgeliyorsun dedi Deniz. Che Guevara'yı belgelediğin öykün çok iyiydi. Belgeye dayalı iyi şeyler yazacaksın sen. Yazmalısın. Bizi de yazmalısın. Şaşırmıştım. Bizi sen yazacaksın dedi. Bizim şu anda tek görgü tanığımız sensin. Boku bokuna asılıp gideceğiz. Yanımıza sokulan tek yazar sensin. Bizlerden sen sorumlusun reis. Bizleri iyice incele. Bize sorular sor. Gerekli her şeyi öğren. Yaz bizi. Yazar mısın? Yazarım tabii. Yazarım ama konuşamayız. Konuşturmazlar. İstersen konuşuruz dedi. Sana istediğin her şeyi anlatırım. Bütün arkadaşlar anlatır. Ne istersen. Nasıl olacak bu? Bir yolunu bulurum ben. İster misin? Nasıl istemezdim. Heyecanlanmıştım. Var mısın reis? Yazacak mısın? Seve seve dedim. Çok isterim yazmayı. Keyifle güldü. Nasıl bir şey düşünüyorsun dedi. Roman mı? Roman gibi olmalı. Roman olmalı değil mi? Roman olabilir dedim. En güzeli de o. Roman olmalı. Kuru kuru anlatılmamalı. Kalıcı bir şey olmalı. Yarına kalmalı. Unutulmamalıyız. Bir roman kahramanıyla yan yana volta atıyordum beton avluda. Ne zaman başlayabiliriz dedim. Hemen şimdi dedi. Niye olmasın? Bir roman için neler gerekliyse sen bilirsin onları. Sor anlatalım. Neler gerekli sana? Genel yapısıyla konuyu oluşturan olaylar gerekli önce. Sonra da bol bol ayrıntı. Hemen başlayalım öyleyse. Vaktimiz kalmadı. Bu adamların ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Vakit çok az. Hemen başlayalım. Aklıma ilk gelen soruyu soruyorum. Olmuyor. Sorumu yanıtlamaya çalışıyor ama olmuyor. Giremiyor konuya. Sorular da, yanıtlar da dağılıp gidiyor. Asıl önemlisi not tutamıyorum. Avludaki meraklı kalabalığı arasında ikimizin de dikkati dağılıyor. Yalnız kalmalıyız, baş başa. Deniz, olayları anlatırken ben araya girip sorularımla onu ayrıntılara çekmeliyim. Baş başa kalmanın kaçınılmazlığı konusunda sessizce anlaşıyoruz. Ama nasıl baş başa kalacağız? Cezaevine girdiğimden beri sözde bir günlük tutuyordum. Yazmak istediklerimi yazamadığım bir günlük. Yazılı olanların bir belge olabileceğini düşünerek nice boşluklar bırakıyordum günlüğümde. Ama Deniz'in önerdiği şey o günlükten çok başka bir şey olacaktı. Üstelik duruşmalarım da başlamıştı. Yazılı savunmamı da bitirmiş sayılırdım. Birden yakında tahliye olabileceğim geldi aklıma. Bu fırsatı değerlendirmeden çıkarsam çok yazık olacaktı. Bu yüzden de bu işi hızla yürütmemiz, geliştirmemiz gerekiyordu. Gardiyan Nezir dayı demir kapıya vurdu elindeki kocaman anahtarla. Girdik içeri, ayrıldık. Yemeğimi acele kaşıklayıp çıktım koğuştan. Deniz nasıl olduysa girmemiş koğuşuna. Onların hücrelerine girmem gerektiği konusunda anlaştık. Bu konuşmaları ancak orada yapabilirdik. Sabah biraz geç kalktım. Saat 9 falandı. Ana koridorun boş olduğunu görünce hücrelerinin ana kapısına sokuldum. Yaklaştırmazlar bile. Kalın demir kapının üzerinde 10x10'luk bir delik var. O deliğin de ortasından bir ince demir çubuk geçiyor. Dört köşe deliği ikiye ayırıyor. Deliğe sokulup denize seslendim. Geldi. Dışarı çıkabileceğim sanırım, dedi. Oldu dedim. Avluya çıktım. Dolaştım biraz. Sonra içeri girdim. Gazeteler gelmişti. Okurken koğuşumuzun beton avluya açılan penceresinden Erdal ağabey diye seslendiğini duydum Deniz'in. Bir yolunu bulup geçmişti bizden yana. Defterimi kalemimi alıp atladım üstteki yatağımdan. Çıktım avluya. İkinci koğuşa girdik. Birinci koğuşta Raşit'in köşedeki, kuytudaki yatağa geldi aklım önce. Gittim, birinci koğuşa buldum Raşit'i, üst kattaki yatağındaydı. Deniz'le özel bir şey konuşacağız dedim. Burada senin yatağında konuşabilir miyiz? Bir saat falan. Olmaz dedi Raşit. Hiç beklemezdim bunu Raşit'ten. Oysa Raşit, o köşede ses alma, dinleme aygıtı olduğu kuşkusu içindeymiş. Ama konuşacağınız şeyler gizli değilse, gelin giderim dedi. Tamam dedim. Denizler geçenlerde koğuşlarında iki dinleme aygıtı bulmuşlar. Birini kırıp yapılışını incelemişler, birini de yönetime teslim etmişler alay ederek. Yani sağda solda dinleme aygıtları olduğu bir gerçek. O günü hatırladım. Denizler koğuşlarının demir kapısının ötesinden yüksek sesle bağırıp duruyorlardı. Neler, ne sövgülerdi. Gardiyanlar tedirgindi. Deniz ne olur koğuşuna geç dedi bir gardiyan. Geçmem dedi Deniz. Şimdi bir subay gelir, seni böyle görürse ne der bize dedi gardiyan. Görmez, göremez dedi Deniz. Aksi gibi nöbetçi yarbay o sırada koğuşlara dolaşmaya başlamıştı. Alt yataklara geçtik. Oradaki çocuklarla birlikte sardık çevresini Deniz'in, yok ettik onu. Dolaştı gitti yarbay göremedi. Ama gardiyanlarda da bedbeniz atmıştı. İki gardiyan panik içinde çekip gittiler. Tek gardiyan kalmıştı yanımızda. Denizler son savunmalarını hazırlıyorlar. Çok az günleri kaldı. Ben Deniz'e yardım ediyorum dedim. Beni onların koğuşuna sokarsanız birlikte geçeriz. Subaylar giremez bizim oraya dedi Deniz. Girmeye kalksalar bile gizleriz Erdal ağabeyi. Umuyordum ama oldu. Ne kadar kalırsın orada dedi gardiyan bana. Bir saat falan dedi Deniz. İstemeyerek de olsa razı oldu gardiyan. Kalktık. Gardiyan çevreyi kollayarak demir kapıyı açıp gizlice soktu bizi içeriye. Onların ön hücreler koğuşuna. Saat 9.30 falandı. İçeridekiler Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan, Hüseyin İnan, Metin Güngörmüş, Atilla Keskin, Ahmet Erdoğan, Metin Yıldırım Türk, Hacı Tonak, Recep Sakın, Mehmet Asal, Osman Arkış, Ercan Öztürk, Semih Orcan, Mehmet Makiboğlu, Mustafa Çubuk, Cengiz Baltacı, Mete Ertekin, Kor Koçalak, Cemal Özdoğan, Necmettin Baca, İbrahim Seven. Denizlerin yanından çıktığımda akşam yemeği dağıtılmak üzereydi. Yani bütün günüm onlarla geçmişti. Öğle yemeğini de Deniz'in tabağından o uzun masaların başında birlikte yedik. Makarna ile iğrenç bir salataydı. Yazmaktan elim yarı oldu ama iyi de oldu. Deniz'in Ankara'da çıkışından yakalanışına kadar geçen olaylar tamamlandı. Dün aldığım notlarımı bugün aldığım notların içine yerleştirmem gerekiyor ama burada olmaz bu. Onun da zamanı gelecektir. Yarın fırsat bulursak Ankara serüvenine geçeceğiz. Sabah avludaydık. Öğlen yemeği daha çok vardı. Nöbetçi Hüseyin avluya açılan kapıda belirdi. Yanında gardiyan Nezir dayı vardı. Adımı seslediler gittim. Hüseyin, senin bir yazı makinen varmış dedi. Evet dedim. Denizler istiyor onu. Verir misin? Veririm tabii dedim. Ver öyleyse dedi. Şimdi mi? Verirsen şimdi alacağız. Koğuşta dedim. Hemen vereyim. Girdim koğuşa. Onlar da geldiler arkamdan. Olivetti marka küçük yassı makinemi yatağın üstünden çekip aldım. Al getir dedi gardiyanı Üsteğmen. Nezir dayı makineyi aldı, yönetim bölümüne götürdü. Öğle yemeğinden yeni kalkmıştık. Yönetimden çağırdılar. Kapı altında nöbetçi Üsteğmen demir parmaklıkların ötesindeydi. Senin yazı makinen F harfiyle başlıyormuş. Onlar makineni kullanamıyorlarmış. Senden savunmaları için yardım istiyorlar. Hukukçu musun sen? Evet efendim. Senin yanlarına istiyorlar. Ne dersin? Siz nasıl uygun görürseniz efendim. Nezir dayıya döndü, aç girsin içeri dedi. Sonra bana döndü, dikkat et, gözümüz üzerinde olacak dedi. Tamam efendim dedim. Bir şeyler sezer gibi olmuştum ama tam kavrayamamıştım. Koğuştan sigara paketimi, çakmağımı alıp koridora çıktım. Üsteğmen kapıdaydı. Ne aldın içeriden dedi. Elimdeki sigarayla çakmağı gösterdim. Başıyla tamam dedi. Nezir dayı önde, ben arkada, denizlerin koğuşuna yürüdük. Demir zincir çözüldü, demir anahtar döndü. Baktım, Üsteğmen'in gözleri üzerindeydi. Deniz'in yüzü kapıdaki küçük delikteydi. Kapı açıldı, girdim içeri. Kapı üstümüze kapandığında Deniz gülmekten kırılıyordu. Nasıl becerdim ama, dedi. Yazı makinesi içeri verilince yönetime hemen bir dilekçe yazmış Deniz. Savunmaları için önlerinde çok az bir zaman kaldığını, bu yeni makinenin F harfiyle başladığını, oysa makine kullanan iki arkadaşın Q harfiyle başlayan makineye alışık olduklarını, bu makineyi kullanamayacaklarını, Erdal Öz'ün hem yazı makinesiyle hem de bir hukukçu olarak savunmalarına yardımcı olabileceğini belirtip, birkaç gün koğuşlarına girmesi için izin verilmesini istemiş dilekçesinde. Yine dünkü hücreye girdik. Kalem kağıt istedim, ince bir defter getirdiler. Nerede kalmıştık dedi Deniz. Ankara'da yaşadıklarınızı anlatacaktın dedim. Anlattı. En önemlisi Deniz'in dışında başka arkadaşlarla da konuştum. Hele İrfan Uçar'ın gördüğü işkence sahnelerini bütün ayrıntılarıyla yazdım. İrfan söz verdi. Erdal ağabey, o sahneyi kendim de yazdım. Onu sana vereceğim, söz dedi. Yusuf Arslan, Gemerek'teki yaralanma, yakalanma sahnesini ayrıntılara inen sorularımla ince ince anlattı. Mete Ertekin de kendisine yapılan elektrik işkencesini. Müthiş gergin, müthiş heyecanlı bir gün oldu. Unutulmaz bir gün. Bu olayın bütün ayrıntıları gününün solduğu akşamda çok daha geniş olarak var. Bu nedenle burada kısaca değiniyorum. Bizim koğuştaki arkadaşlar merak etmişler beni. Akşam dönünce çevremi sarıp sorguladılar. Sorularını geçiştirdim, yanıtlamadım. Böyle bütün bir günü ortadan kayboluşma bir anlam veremiyorlar. Hiç iyi değil. Bu gizli buluşmayı yalnızca Emil Garip Sandalcı biliyor. Yatak komşum. Aldığım notları okumak için meraktan ölüyor. İlk girişim çok güç olmuştu ama girmiştim koğuşlarına. Onların koğuştan dışarı çıkmaları yasak, bizimse onların koğuşuna yaklaşmamız bile yasak. Yan yana sıralanmış bir sürü hücre. Her hücrede ikişer katlı ranzalar. Hücreler iki yatak genişliğinde bile değil. Hücrelerin önünde de bir uzun koridor. Koridorun dibinde iki uzun yemek masasının bulunduğu genişçe bir alan var. Masaların üzerinde hazırlamakta oldukları savunma için gerekli kitaplar, dergiler. Yemekteydiler. Kavunlarını kaşıklıyorlardı. Hepsine iyi akşamlar dileyip Deniz'in tek başına kaldığı hücreye girdik. Aydınlıkça bir hücreydi. Yerler sigara dipleriyle doluydu. Üstteki yatağın üzerinde Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar Üzerindesi duruyordu. Ben göndermiştim. Ben yazabilmek için daha aydınlıktaydım. O alacakaranlıktaydı. O anlattı, ben yazdım. Ben sordum, o anlattı. 2 saat kadar sürdü konuşmamız. Akşam yoklaması yaklaşmıştı. Nezir dayı geldi. Tamam dedi demir kapının deliğinden. Tamam dayı dedik. Nezir dayı tıpkı beni koğuşa soktuğu gibi koridorların boş olduğu bir anı gözleyip kapıyı açtı. Çıktım. Korkoç olarak da nasıl becerdiyse bizim yana geçmiş. Koğuşuma girdiğimde yatağımdaydı. Az sonra Nezir dayı onu da aldı, koydu koğuşuna. Yoklamadan sonra her zaman olduğu gibi kalın zinciri de kapılarının tutamakları arasından geçirip kilitleyecekler. Deniz anlatmak istediklerini pek toparlayamıyor. Ne de olsa anlatırken o da heyecanlanıyor. Yeniden yaşar gibi oluyor anlattığı olayları. Anlatırken hüzünlüydü ama hüznünü gizlemeyi biliyor. Çok sağlam biri, çok da yürekli. Çok sigara içtik. 2 saat boyunca rahatça baş başa kalabildik. Çocuklar önümüzdeki koridorda uygun adım volta attılar bir süre. Bütün devlet büyüklerinin adlarını anarak marş biçiminde ama duaya benzer bir edayla hep birazdan bir şarkı söylediler yürüyüş boyunca. Deniz zaman zaman engel oldu onlara. Dikkatimiz bölünüyordu. Söyledikleri şarkının sözlerini gülüyorduk. Konuşmamızda ister istemez kesiliyordu. Neşeliydiler. Çok sakin görünüyorlardı ama yaptıkları küçük şakalar bile, söyledikleri şarkının sözleri bile genellikle ölüm üzerineydi, asılmak üzerineydi. Çaylar taşıdılar bize, hiç rahatsız etmediler. Onların da bana anlatacakları çok önemli şeyler olmalıydı. 2 gün önce hemen hepsinin idamı istenmişti. Deniz'e idamla ilgili sorularımı da sordum. Zordu ama sordum. Onun soğukkanlılığı beni de ister istemez soğukkanlı yapıyordu. Çekinmeden ama ağır ağır anlattı idamının nasıl olacağını. Az da olsa yine de bir kurtuluş umudu taşıyordu. Müthiş bir sahneydi. Titreyerek not alıyordum. 3 gün önce ön hücre imzalı Erdal ağabey diye başlayan küçük bir pusula yollamışlardı gardiyan dayılardan biriyle. Savunma için kitap istiyorlardı. Erdal ağabeye, savunmamız için Türkiye ve dünya ile ilgili sosyal ve ekonomik kitap, broşür vesaire gerekmektedir. Sizde ve koğuşunuzda varsa göndermenizi dileriz. Selamlar, ön hücre. Elimde olan bir takım kitapları hemen göndermiştim. 1. 2. koğuşlarda da birkaç kitap buldum, gönderdim. Savunmaları için önlerinde o kadar az zaman vardı ki. Akşam üzeri bir pusula daha geldi. Yine Nezir dayı getirdi. Erdal ağabey, kitaplar için teşekkür ederiz. Bir liste yolluyoruz. Bulabilirsen iyi olur. Biz idareye durumu bildireceğiz. Bütün Marksist-Leninist kitapları getirtebiliriz. Yarın konuşalım, ön hücre. Koğuşta bir ara bu konuyu da konuştuk hepsiyle. Yeni kitap adları da belirledik ama nasıl sağlayacaktık kitapları, çok kısa bir sürenin içinde nasıl getirtecektik, listeyi hemen karıma yolladım. Yarın çok önemli bir gün benim için. Yarın bütün serüvenin kabaca ilk anlatımını yapacak Deniz. O anlatacak, ben onu ayrıntılara yönelteceğim. Bugün anlattıkları çok dağınık olaylardı, küçük izlenimlerdi. Eylem sırasında ne duyduğumla başlayayım istersen diye başlamıştı anlatmaya. Ah bir de fotoğraf makinesi sokabilseydim, onun da bir yolunu bulabiliriz belki. Hacı Tonak, daha önce anlaştığımız gibi bir yolunu bulmuş çıkmıştı koğuşundan. Bizim koğuşa girdik, koğuşun dibindeki iki katlı ranzanın alt yatağına oturduk. Bir dostun yatağı bu, görse de kızmazdı. Bir ara bir şey almak için koğuşa girince yatağında bizi gördü. Çekinerek, özür dileyerek sigara paketini aldı yeleğinin cebinden, çıktı gitti avluya. Can bir çocuk, Tuncilili. Koğuş bomboştu. Herkes avludaydı. Dışarıda günlük güneşlik bir hava. İki büklümdük ikimiz de. Üstteki ranzanın sarkık yayları, kalın demirleri dik oturmamızı önlüyordu. Yatağın dibinde bağdaş kurmuş duvara vermişti sırtını. Alçak sesle anlattı başından geçen son olayları. O anlattı, ben yazdım. Yazabilmem için yavaş anlattı. Sık sık sorduğum sorularla yine ayrıntılara yönelttim onu. Geri dönüşler yapmak zorunda bıraktım sık sık. Rahatlıkla gerilere dönüyor, istediğim ayrıntıları acılarla yüklü belleğinden ayıklayıp çıkarmaya çalışıyordu. Anlatırken o günlerde yaşadığı yoğun duyguları yeniden yaşıyordu sanki. Güldüğü, yanaklarından süzülen incecik yaşları sildiği oldu anlatırken. Nur Hak'ı ondan öğrendim. Bir zamanlar yakın dostum olan Sinan Cemgil'in sonunu ondan öğrendim. Sinan'ı, hiç tanımadığım Alp'i, Kadir'i, bütün ötekileri. Gülünün solduğu akşamdaki Mendilimde Kan Sesleri bölümünü onun anlattıklarından yola çıkarak bir öykü gibi yazdım. Kaç kez yeni baştan yazdım.